Ayrım 3. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 26. Konuşmaya hakim olan ev sahibiydi. Aslen avukat olmasının yanında karakter itibarıyla da daima haklı olduğunu iddia eden biriydi. Bilindik gerekçelerle yine bilindik bir saçmalığı savunuyor, genç nesillerin savaşın ne olduğunu çok iyi bildiğini ve bundan dolayı da yeni bir savaşa ilkine olduğu gibi hazırlıksız ve düşüncesizce atlayamayacağını söylüyordu. Daha ilk seferberlikte silahlar geri çekilecekti. Özellikle cephede savaşmış olan eski askerler kendilerini bekleyenleri unutmamışlardı. Fabrikaların on binlerce, yüz binlerce patlayıcı ve zehirli gaz ürettikleri bir dönemde savaş olasılığının işaret parmağının bir hareketiyle sigara külü silkelermişçesine bir kayıtsızlıkla silinmesindeki sahte güvene sinirleniyordum. İnsanlar dünyayı istedikleri gibi gördüklerini unutmamalı diyerek belirgin bir kararlılıkla konuşmaya katıldım. Savaş mekanizmasına kumanda eden hükümetler ve askeri kuruluşlar, bizler ütopyalarla kendimizi kandırırken uyumamış, barış zamanından kitleleri organize etmek ve onları bir anlamda ateşe hazır bir şekilde avuçlarının içine almak için faydalanmışlardı. Özellikle şimdi, barış döneminin tam içindeyken, kulluk duyguları, gelişen propaganda araçları sayesinde öylesine inanılmaz boyutlara varmıştı ki, radyolarda seferberlik ilanı duyulduğu andan itibaren hiçbir karşı koyma ya da dirençle karşılaşılmayacağı gerçeğini göze almak gerekiyordu. İnsan iradesinin günümüzde bir toz tanesi kadar bile değeri yoktu. Tabii ki herkesin tepkisiyle karşılaştım. Çünkü insanın kendini kandırma güdüsü sayesinde aslında çok iyi bildiği tehlikelerle onları yok sayarak başa çıkmaya çalışması doğruluğu kanıtlanmış bir gerçektir. Dile getirdiğim bu ucuz bir optimizmden kaçınma uyarısı, bitişik odada hazırlanan muhteşem akşam yemeğinin de etkisiyle elbette hiç hoş karşılanmazdı. Ancak içgüdülerimin beni yanıltmasıyla Maria Teresa, şövalyelik nişanı sahibi dostumuzun bana karşı çıkacağını beklerken, o benimle aynı görüşte olduğunu belirterek benim tarafıma geçti. Heyecanlı ve sert bir tonda, insan unsurunun savaşı isteyip istemediği konusunda spekülasyon yapmaya çalışmanın anlamsız olduğunu açıklayarak, çıkacak bir savaşta asıl işi makinelerin yapacağını ve insanların yalnızca onların birer parçası olarak kalıp önemini yitireceğini savundu. Son savaşta bile cephede savaşı net olarak onaylayan ya da reddeden pek fazla insana rastlamamıştı. İnsanların çoğu rüzgara kapılıp uçuşan toz tanecikleri gibi savaş meydanına sürüklenmiş, daha sonra büyük bir girdabın içine girmiş ve her biri istemeden kocaman bir çuvaldaki bezelye taneleri gibi etrafa saçılıp kaybolup gitmişlerdi. Sonuç olarak bilinçsizce kaçıp savaşa sığınan insanların sayısı savaştan kaçanlardan belki de çok daha fazlaydı. Konuşmasındaki hiddet o kadar ilgimi çekmişti ki söylediklerini şaşkınlık içinde dinliyordum. Bizi yanıltmalarına izin vermemeliyiz. Kendimizi kandırmayalım. Bugün herhangi uzak bir ülkedeki egzotik bir savaş, söz gelimi Polinezya adalarında ya da Afrika'nın herhangi bir köşesindeki bir savaş için bile gönüllü aransa, binlerce, yüz binlerce kişi niçin olduğunu bilmeden, yalnızca kendinden ya da hoşnut olmadığı yaşam koşullarından kaçmak için oralara koşar. Ben savaşa karşı inançlı bir direniş olasılığını sıfır olarak görüyorum. Bireyin bir organizasyona karşı gelmesi, kendini bırakıp onunla sürüklenip gitmesinden çok daha fazla cesaret gerektirir. Bireysel cesaret diyebileceğimiz bu nitelik, zamanımızın gelişmiş organizasyonları ve mekanizasyonu karşısında tamamen ölüp gidiyor. Savaşta neredeyse her yerde sadece kitlesel cesaret olgusuna, yani topluluk içinde emir-kumanda zincirine bağlı bir cesaretle rastladım. Bu kavramı mercek altına alacak olursak çok ilginç bileşkeleri olduğunu görürüz. Fazlasıyla kibir, kendini beğenme, fazlasıyla kayıtsızlık ve hatta sıkıntı ama her şeyden fazla da korku, geride kalmaktan, alay edilip aşağılanmaktan, yalnız hareket etmek zorunda kalmaktan ve en önemlisi de diğerlerinin kitlesel coşkusuyla ters düşmekten korkma. Cephede en cesur olanların çoğunu daha sonra sivil yaşamda şahsen tanıyınca çok kuşku uyandıracak kahramanlar olduğunu gördüm. Lütfen diye ekledi bu sözler üzerine yüzü asılan ev sahibine dönerek nezaketle. Kendimi de bunların dışında tutmuyorum. Konuşma şeklinden hoşlanmıştım. Onunla bu konuda daha ayrıntılı görüşmek isterdim. Ancak evin hanımının o sırada yemeğe davet etmesi ve masada da birbirimizden epeyce uzak noktalarda oturmamız nedeniyle bu görüşme gerçekleşemedi. Birbirimizle tekrar ancak toplantı bitip ayrılırken vestiyerde karşılaştık. Sanırım diye söze başladı bana bakıp gülümseyerek. Ortak koruyucumuz bizi dolaylı olarak tanıştırdı. Aynı şekilde ben de gülümsedim. Hem de çok iyi. Herhalde benim büyük bir kahraman olduğumu söylemiş, abartarak göğsümde nişan taşıdığımı anlatmıştır. Öyle denilebilir. İlginç, bu nişanla nasıl da övünüyor, aynen sizin kitaplarınızla olduğu gibi. Komik bir adam ama daha beterleri de var. Neyse, sizce bir sakıncası yoksa biraz yürüyelim mi? Yan yana yürümeye başladık. Yolda birden bana dönüp konuşmaya başladı. İnanın bana, yıllarca benim için çok fazla gösterişli olan bu Maria Theresia nişanından çektiğimi, hiçbir şeyden çekmediğimi söylediğim zaman boşuna konuşmuyorum. Dürüst olmam gerekirse, savaş sırasında takıldığında bundan gurur duydum. En nihayetinde asker olarak eğitildim. Askeri okuldayken bu nişandan bir efsane olarak bahsedildiğini duyardık. Her savaşta en çok bir düzine insanın alma onuruna erişebildiği bir nişan. Bir anlamda gökteki yıldızlardan birinin avucunuza düşmesi gibi bir şeydi bu. 28 yaşında bir delikanlı için böyle bir nişanın anlamı çok büyük. Birden cephedeki herkesten farklılaşıyorsunuz. Herkes size hayranlık duyuyor. Göğsünüze takılan nişan küçük bir güneş gibi parlıyor ve ulaşılmaz majesteleri, imparator elinizi sıkıp sizi tebrik ediyor. Ama gerçeği söylemek gerekirse, bu nişanın yalnızca bizim askeri dünyamızda anlamı ve geçerliliği var. Savaş bittiğinde ise bütün yaşamım boyunca damgalanmış bir kahraman olarak ortalarda dolaşmak zorunda kalmak bana komik geliyor. Hem de topu topu savaşta 20 dakika gerçekten cesur davrandığınız görüldüğü için. Belki de başka on binler sizden çok daha fazla cesaret gösterdiler. Ama ne yazık ki fark edilmelerini sağlayacak şansa sahip olamadılar. Hatta çok daha şaşırtıcı olanı, belki de savaştan sağ olarak dönmeyi bile başaramadılar. İnsanların göğsümdeki küçük metal parçasına gözlerini dikip beni saygıyla süzmeye başladıklarından bir yıl kadar sonra ayaklı bir anıt olarak ortalarda dolaşmaktan sıkıldım. Sürekli göz önünde olup dikkat çekmekten bıkmış olmam, savaştan sonra hemen sivil yaşama geçmemin de en önemli nedenlerinden biriydi. Ses tonu daha da canlandı. Dikkat ederseniz nedenlerinden biri olduğunu söyledim. Ama asıl neden çok daha özeldi ve bu neden sizin için belki de çok daha anlaşılır olacak. Asıl neden bunu hak etmiş olmaktan, gerçek bir kahraman olduğumdan ciddi olarak kuşku duymamdı. Bu nişanın gerisinde bir kahraman olmaktan çok uzak, hatta hiçbir zaman kahraman olamayacak birinin saklandığını, savaşa yalnızca onu üzen bir durumdan kurtulmak için böylesine vahşi bir cesaretle atılmış bir insan olduğunu, ona hayran hayran bakanlardan çok daha iyi biliyordum. Görev duygusundan dolayı kahraman olmaktansa, kişisel sorumluluk nedeniyle asker kaçağı olmak çok daha iyi aslında. Sizin bu konuda ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama benim için şan şöhret dolu bir yaşamı sürdürmek doğal olmayan hatta dayanılmaz bir şey. Hayatımdaki kahramanlık öyküsünü sırtımdaki üniformanın üzerinde dolaştırmaktan kurtulduğum zaman kendimi belirgin bir şekilde rahatlamış hissettim. Hala birinin geçmiş başarılarımı deşmesi sinirlerimi bozuyor. Bu açıdan dün akşam masamdan kalkıp sizinkine gelerek geveze dostumuzu kendini anlatacak benden başka bir konu bulması konusunda azarlamamak için kendimi zor tuttuğumu itiraf etmeliyim. Saygı dolu bakışlarınız bütün akşam içimi kemirdi. Bu gevezeyi yalanlayabilmek, tüm bu kahramanlığın nasıl karmaşık yollardan geçerek ortaya çıktığını size anlatabilmek isterdim. Bu gerçekten ilginç bir öykü. Cesaretin aslında zayıflığın başka bir yüzü olduğunun kanıtı. Aslında bunu size doğrudan anlatmak gibi bir düşüncem yoktu. Bir insanın yaşamının 25 yılı artık kendisi için bile anlamsızsa, başka biri niçin ilgilendirsin ki? Zamanınız var mı? Sıkılmazsınız değil mi? Elbette ki zamanım vardı. O akşam boş caddelerde daha epeyce dolaştığımız gibi, daha sonraki günlerde de sık sık buluştuk. Onun anlattıklarında çok az değişiklik yaptım. Belki Macar süvarisini mızraklı süvari yaptım. Garnizonların adını vermedim, hangileri olduğu anlaşılmasın diye haritadaki yerlerini biraz değiştirdim ve özellikle de tüm isimleri farklı olarak yazdım. Ama hiçbir yerde önemli bir ekleme yapmadım. Dolayısıyla şimdi ben değil, anlatıcı başlıyor anlatmaya. İki tür acıma duygusu vardır. Birincisi, duygusal ve zayıf olanı, başka birinin yaşadığı felaketlerden kaynaklanan acı ve hüzünden olabildiğince çabuk kurtulmak için çırpınan yüreğin sabırsızlığıdır. Bu, bir acıyı birlikte hissetmek değil, ruhun yabancı bir derde karşı kendini içgüdüsel olarak savunması anlamındaki acıma duygusudur. Diğeri, tek gerçek acıma duygusu ise, duygusal olmayan ama yaratıcı olan, ne istediğini bilen, sabırla gücü yettiğince, hatta gücünün bile ötesinde katlanmaya ve dayanmaya kararlı olunan acıma duygusudur. Tüm olay bir beceriksizlik, Fransızların deyişiyle bir gaf ya da başka bir ifadeyle benim affedilebilir bir salaklığımla başladı. Daha sonraları bu beceriksizliğimi düzeltmek için çok uğraştıysam da aceleyle dişlileri yerinden çıkmış bir saati onarmaya çalışmak genellikle mekanizmanın tamamen bozulmasına yol açar. Yıllar sonra bugün bile salt beceriksizliğimin nerede bitip esas hatamın nerede başladığını tam olarak kestiremiyorum. Kim bilir, belki de bunu asla bilemeyeceğim. O zamanlar 25 yaşında 10. Mızraklı Süvari Alayı'nda teğmendim. Askerlik mesleğine özel bir ilgi, istek duyduğumu söyleyemem. Ancak eski Avusturya'da sıradan bir devlet memurunun fakir sofrasının etrafına toplanmış iki kız ve sürekli aç 4 erkek çocuk varsa onların eğilimleri dikkate alınmaz. Olabildiğince çabuk meslek sahibi olmaları sağlanıp ailenin üzerindeki yük hafifletilmeye çalışılırdı. Daha ilk öğretim yıllarında fazla ders çalışmaktan gözleri iyice bozulan abim Ulrich doğruca bir papaz okuluna gönderildi. Bense sağlam vücut yapım dikkate alınarak askeri okula verildim. Orada fazla bir çaba harcamanız gerekmez. Yaşamınız rutin bir şekilde akıp gider. Devlet her şeyinizle ilgilenir. Solgun yüzlü bir yeni yetmeyi alır ve hiçbir karşılık beklemeden birkaç yıl içinde onu önceden belirlenmiş kalıba uygun bir hale sokarak sakalları çıkmış bir subay adayına çevirir. Sonra da kullanılmaya hazır bir halde ordunun emrine verir. İşte ben de imparatorun doğum gününün kutlandığı güzel güneşli bir günde henüz 18'ime bile basmamışken çüreğe çıkarıldım. Kısa bir süre sonra da yakama bir yıldız dikildi. Böylece birinci aşamayı geçmiştim. Belirlenmiş ücret ve terfi düzeni artık uygun aralıklarla emekliliğime ve ben gut hastalığından ölünceye dek sürebilirdi. Ordunun ne yazık ki en pahalı sınıfı olan süvari sınıfına girmem ise benden çok kibirli Daisy yengemin garip isteğiyle olmuştu. Babamın ağabeyi Maliye Bakanlığındaki görevinden istifa edip daha kazançlı olan banka müdürlüğüne geçtiği dönemde Daisy yengemle evlenmişti. Amcamla ikinci evliliğini yapan kibirli Daisy yengem zengin ve snob biri olduğu için Hofmiller ailesinden birinin piyade sınıfına girerek ailenin adına leke sürülmesine razı olamazdı. Süvari sınıfına girmem yönündeki bu garip isteğini her ay gönderdiği 100 kronluk bir parayla desteklediğinden ayrıca ona karşı şükran borcu da duymaktaydım. Orduda aktif olmaktan mutlu olup olmadığım ya da süvariliği isteyip istemediğim konusuna gelince, bunu bana hiç kimse sormadığı gibi ben de üzerinde hiç düşünmedim. Eğrimin üzerinde oturduğum zamanlarda kendimi iyi hissediyor, zaten daha fazlasını da aramıyordum. 1913'ün Kasım ayında herhangi bir birimden gelen ani bir emirle birliğimiz Yaroslav'ı terk ederek Macar sınırındaki bir kasabaya kaydırıldı. Kasabanın adını vermem pek önemli değil. Nasıl olsa Avusturya'nın Taşra'daki askeri tesisleri kadar birbirine benzeyen bir başka şey daha yoktur. Hepsi birbirini andıran, aynı şekilde yerleştirilmiş tek tip binalar, bir kışla, bir manej, bir eğitim alanı, bir subay gazinosu, ayrıca 3 otel, 2 kafe, bir pastane, bir meyhane, mesai saatleri dışında tüm zamanlarını subaylar ve bir yıllık gönüllü askerle samimiyetlerini ilerleterek geçiren birkaç yaşı geçkin şarkıcı kadının çalıştığı eski bir varyete. Askerlik görevi her yerde, her zaman boş, sıkıcı bir tek düzelik anlamına gelir. Her şey, her dakika yüzyıllardır değişmeyen kurallara göre düzenlenmiştir. Boş zamanlar bile hep aynı monotonluktadır. Subay gazinosunda hep aynı yüzler, aynı konuşmalar. Kafede aynı kağıt oyunları, aynı bilardo partileri. Burada 6 ya da 800 evlik bu küçük kasabanın üzerindeki gökyüzünün, kasabayı sarmalayan doğanın ara sıra Tanrı'nın eliyle değişik görünümler alması bile ne şaşırtıcıdır. Yine de yeni garnizonumun Galicia'dakine göre bir avantajı vardı. Burası ekspres trenlerin durduğu bir istasyondu. Bir yandan Viyana'ya yakındı, öteki yandan Budapeşte'ye pek uzak sayılmazdı. Parası olanlar, süvari sınıfında bol paralı gönüller yanında aristokrat ailelerin ya da büyük fabrikatörlerin çocuklarının da olduğu bilinen bir gerçekti. Kılıfına uydurdukları takdirde işlerini yoluna koyarak akşam 5 treniyle Viyana'ya gidip gece 2.30 treniyle geri geliyorlardı. Bu da tiyatroya gitmek, Ring Caddesi'nde turlamak, şövalyelik yapmak ya da ufak kaçamaklar için yeterli bir zamandı. Zengin olanlardan apartman dairesi ya da pansiyon odası kiralayanlar bile vardı. Maalesef benim aylık durumum bu tür rahatlatıcı çözümlere uygun değildi. Dolayısıyla benim için eğlence yeri kafe ya da pastaneydi. Oralarda bile kağıt oyunları maddi durumumu sarstığından genellikle bilardo ya da daha ucuz olan satrançla yetinmek durumundaydım. İşte yine böyle bir öğleden sonra, sanırım 1914 Mayıs'ının ortalarıydı, ara sıra görüştüğüm biriyle Altın Melek Eczanesi'nin sahibi ve aynı zamanda bu küçük garnizon kasabasının belediye başkanı olan bir dostumla pastanede oturuyorduk. Her zamanki 3 partilik oyunumuzu bitirmiş, sırf başka bir yere gitmeye üşendiğimizden, zaten bu sıkıcı yerde nereye gidecektik ki, havadan sudan sohbet ediyorduk. Ancak için için yanarak tükenen bir sigara gibi sohbetimizin de sonu gelmekteydi. Tam o anda kapı açıldı ve uçuşan kloş eteğinin oluşturduğu hava akımıyla birlikte içeri sevimli bir kız girdi. Badem gibi kahverengi gözleri, esmer teni, taşralı olmadığını hemen belli eden şık giyimiyle tüm bu keder verici durağanlık içinde yeni bir yüzdü bu. Ne yazık ki bu çekici peri bizim hayranlık dolu şaşkınlığımıza hiç aldırmadan enerjik, hızlı, sert adımlarla pastanenin 9 küçük mermer masasının önünden geçip doğruca tezgaha yürüdü ve bir düzine kadar pasta, turta ve likör siparişi verdi. Pastanenin sahibi olan pasta ustası Grossmeyer'in onun karşısındaki abartılı eğilişi hemen dikkatimi çekmişti. Adamın ceketinin sırt dikişinin böylesine gerildiğini hiç görmemiştim. Hatta tüm subaylardan iltifat ve saygı bekleyen, ne de olsa buraya gelenlerin ay sonuna kadar ufak tefek borçları kalabiliyordu. Dolgun, kibirli, taşra Venüs'ü karısı bile kasadaki yerinden kalkıp aşırı yumuşak bir nezaketle genç kıza yaklaştı. Pastane sahibi siparişleri özenle tek tek defterine kaydederken, genç kız da kendisine sunulan pralinli çikolataları ilgisiz tavırla atıştırıyor, bir yandan da Frau Grossmeyer'le konuşuyordu. Merak içinde onun hiçbir davranışını kaçırmamaya çabalayan bizlere ise göz ucuyla olsun bakmıyordu. Elbette ki bu denli zarif bir bayan paketlerinden bir tekini bile kendi güzel elleriyle taşıyamazdı. Frau Grossmeyer hepsinin özenli bir şekilde evine gönderileceğini garantiledi. Aynı şekilde biz öteki tüm ölümlüler gibi çelik kasanın başında nakit ödeme yapmak gibi bir düşüncesi olmadığı da belliydi. Hemen anlamıştık. O kalburüstü bir müşteriydi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.